TRT 24 YouTube kanalındasınız. Avukat Fikret Duran'ın yazdığı Gültekin Avcı davası, Özgür Basın yolunda ödenen bedel başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Gültekin Avcı'nın telefonu iktidara yakın bir gazeteci tarafından arandığında takvimler 2013 başını gösteriyordu. Bana seninle ilgili sorular soruyorlar, bir cevap vermem gerekiyor diyerek haklar, özgürlükler, terör soruşturmaları hakkında Avcı'nın ne düşündüğünü ölçmek için bir takım sorular yöneltti. Avcı'nın o sorulara verdiği cevaplar anayasa, kanunlar ve evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde oldu. Aldığı cevaptan memnun olmayan gazeteci sorusunu yineledi. Öyle mi diyorsun yani? Evet öyle diyorum. Belli ki bir savcı, üç polisle terör örgütü ilan etme projeleri olgunlaştırılıyor, listeleniyor, hazırlanıyordu. Belki de Avcı'nın adı o gün verdiği cevaptan sonra tetikçilerin yanına değil tutuklanacaklar listesine yazılmış, iş sadece bahane üretmeye kalmıştı. Avcı 28 Şubat'ta askeri vesayete karşı da aynı dik duruşu sergilemişti. Adliyede çalışan hakim ve savcılara ait bilgileri istemek için arayan, alay komutanına hukuk dersi vermiş, dini gruplara yönelik adreslere irticai faaliyetler gerekçesiyle baskın talimatı vermek için arayan komutanın yüzüne telefonu kapatmıştı. Emrindeki kolluğu kimden gelirse gelsin, benim talimatım olmadan tek bir adrese dahi baskın yaparsanız suçüstü yapar gözaltına alıp tutuklarım diye uyarmıştı. 28 Şubat'ın kasıp kavurduğu ortamda Batı Çalışma Grubu adına iltica raporları tanzim eden bir emniyet müdürü hakkında soruşturma başlatıp tutuklamaya sevk eden ilk ve tek savcı Gültekin Avcı olmuştu. Avcı'nın görev yaptığı yerlerdeki dini gruplar bu sayede baskından kurtulmuştu. Hakkındaki şikayet üzerine inceleme yapan müfettişin yapabildiği tek suçlama deli gibi kanuna bağlı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile uyumlu çalışmıyor olmuştu. O gün bugündür kanuna bağlı olmasının bedelini ödüyor. Avcı'nın duruşu net, sözleri sertti. Biz askeri cumhuriyetten memnunuz. Bizim generallerimiz her şeyi bilir. Bunlar Olimpos Dağı'ndaki tanrılardır. Bunların hikmetinden sual olunmaz. Bir general yanlış yapsa da memleket için düşündüğü bir şey vardır dediğimiz sürece hiçbir zaman erdemli bir demokratik yönetime ulaşamayacağız. Peki Gültekin Avcı bu kadar cesur gidebildiğine göre akşamları yolunu gözleyen sevdiği bir kadın, başını okşayacağı çocuk yok muydu? Vardı var olmasına ama hukukun çizdiği sınırlardan çıkıp kendini inkar etme karaktersizliğini kendine yakıştıramıyordu. Avcı bedel ödeme pahasına kanuna bağlı kalırken yargı mensuplarının çoğu adliyeyi ziyaret eden binbaşıyı esas duruşta karşılıyor, genelkurmayda briefing alıp komutanları ayakta alkışlıyor ve askeri vesayete sadakatlerini ilan ediyordu. Gelin görün ki o gün askeri vesayetin önünde el pençe divan duran sözde yargı mensuplarının artıkları bugün de AKP ile sarmaş dolaş. Al gülüm ver gülüm demokrasinin ve adaletin canını okuyor. Avcı askeri vesayetin hedefinde olduğu gibi PKK'nın, DHKPC'nin ve Hizbullah'ın da ölüm listesindeydi. Adresin budur. Çocuğunun adı, okuduğu okulu, sınıfı şudur diye tehdit mesajları alıyordu. Cezaevi savcısıyken Hizbullah davası tutukluları tarafından koğuşta rehin alınıp boğazına bıçak dayanmış, ölümden dönmüştü. O zaman da başını eğmemişti. Hakimlik, savcılık kılıçtan keskin. Verdiğiniz bir kararla masum bir insanı ipe götürebileceğiniz gibi bir suçluyu da kurtarabilirsiniz. Avcı'nın hakimlik yaptığı zamanlarda önüne bir kız kaçırma dosyası gelir. Kızın yakınları yalancı tanık dinleterek suça karışmamış birinin tutuklanmasını ister. Mesai çıkışı yürüyerek evine giderken kaçırılan kız Avcı'nın önüne çıkar. "Hakimim siz ne yaptınız? O orada yoktu ki." der. O an başından aşağı kaynar sular dökülür. Eve gider, ağzını bıçak açmaz. Yatar, uyuyamaz. Farkında olmadan da olsa masum birini tutuklamıştır. Gece saat 2'de cezaevine gidip "Ben seni haksız yere tutukladım. Bana hakkını helal eder misin?" diye sorar. Yazdıklarım Hulusi Kentmen filminden bir sahne değil. Gültekin Avcı'nın meslek hayatından küçük bir kesit. Helallik sözü alınca huzurla evine döner. Sabah ilk işi nöbetçi savcıya durumu anlatıp itiraz etmesini rica ederek suçlu kişinin tahliyesini sağlamak olur. Adliyede beraber görev yaptığı kimi hakim ve savcılar "Gültekin manyak mısın sen?" diye sorduklarında verdiği cevap insanı yutkunduracak cinstendir. kimin manyak olduğunu öldükten sonra göreceğiz. Peki aslında kim manyak? Bir kişiyi haksız yere tutukladığı için uykusu kaçan Gültekin Avcı mı, yoksa yüz binlerce masum insana iftira atıp güle oynaya onların hayatını karartanlar mı? Gazetecilerin tutuklanması karşısında ayrımcı tavır sergileyen medya mensupları, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde Türk medyasının düştüğü bu acınası durumda önemli bir paya sahipler. Gültekin Avcı'dan birkaç ay sonra Can Dündar'da 52 köşe yazısı, 2 röportaj ve 2 haberi nedeniyle hukuksuzca tutuklandı. Can Dündar'ın tutuklanıp yargılanmasına haklı olarak büyük bir infialle tepki gösteren medya mensupları, Gültekin Avcı'nın tutuklama gerekçesi olan 6 köşe yazısını ağır silah olarak görmüş olmalarından olsa gerek, kafasını kuma gömmeyi tercih etti. Savcı İrfan Fidan, 9 ay sonra yazdığı 33 sayfalık iddianamede Gültekin Avcı'ya sadece 4 sayfa ayırdı. Eylem olarak da 6 köşe yazısını gösterdi. İddia, köşe yazılarıyla algı operasyonu yapmaktı. Halbuki algı operasyonu ceza hukukunun konusu değil. Olsa olsa bir sosyal psikoloji kavramı olabilir. Hiçbir ismin bulunmadığı, hiç kimseye hakaret edilmeyen bu yazılar hakkında ne bir tekzip başvurusu yapılmış ne de suç duyurusunda bulunulmuştu. Savcının iddiası ipe sapa gelmeyecek türdendi. Muta nikahı kötülenip dönemin başbakanı, bakanları ve devlet yetkilileri itibarsızlaştırılarak kendilerini savunamayacak duruma düşürülmüştü. Ve bu eylemleri nedeniyle Gültekin Avcı'ya 2 müebbet ve artı 75 yıla kadar hapis cezası talep ediyordu. Çifte standart Anayasa Mahkemesi'nde de devam etti. Gültekin Avcı'nın haksız tutukluluğu için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru aylarca incelenmedi. Can Dündar ve Erdem Gül'ün mağduriyetleri ise tutuklanmalarından 3 ay sonra jet hızıyla verilen Anayasa Mahkemesi kararıyla sonlandırıldı. Oysa yapılması gereken başvuru tarih ve sıralamasına riayet edilerek dosyanın incelenmesi ve karar verilmesiydi. Gültekin Avcı tutuklanmasından 9 ay sonra çıkarıldığı mahkemedeki savunmasını kısa tuttu. Mahkeme 6 köşe yazısı nedeniyle 2 müebbet ve artı 75 yıl hapis cezası istenen iddianameyi kabul ettiyse uzun uzun savunma yapmaya, ceza hukukunun kriterlerini anlatmaya ne gerek vardı ki? Hem 6 tane köşe yazısının nesini savunacaktı? Köşe yazıları kendini savunuyordu zaten. Fakat mahkeme hepimizi şaşırttı. 20 Eylül 2015 tarihinde tutuklanan Avcı, 9 Haziran 2016 tarihinde ilk duruşmada savunmasını yaptıktan sonra tahliye oldu. Ondan sonra görünmeyen el, medyadaki tetikçileri üzerinden saldırıya geçerek dosyaya müdahale etmeye başladı. Avcı dosyada yeni bir gelişme olmamasına rağmen 25 Eylül 2016 tarihinde yeniden tutuklandı. Aradan geçen 3 yılın sonunda 13 Eylül 2019 tarihinde yeniden tahliye oldu. Aynı gün nefret lobisi harekete geçerek hedef gösterdi. Yapılan itiraz üzerine bir gün sonra yeniden tutuklanma kararı verildi, gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. Olmadık kısıtlamalar konulsa da kitapları yanında. Cezaevinde kendine biblioterapi yaparak hayata tutunuyor. Ancak kitabıyla buluştuğu anlarda dört duvar arasına geçip özgürlüğe kavuşabiliyor. Ta ki kitabı bitirip kapağını kapatıncaya kadar, diyor Fikret Duran, TR724'deki yazısında.